Ayrım 8.
Gözlerinde bir karartı gezindi Eşref Bey'in. Her yerde komünistlere saldırır faşistler Turgut Bey dedi. Bize ne bundan? Rusların hesabını görüyorlar. Turgut Bey olduk. Savaş açtı herif, susulur mu? Chamberlain'in, Daladier'in hesabı da buydu biliyorsunuz. Fransa Sovyetlerden önce çiğnendi. Londra'ya bombalar yağıyor. Gözlerini Eşref Bey'in gözlerinden ayırmıyordu hiç. Bu bakışmaydı asıl savaş. Sağ yanağı bir iki titredi Eşref Bey'in. Tiki mi var ne herifin? Gene aldı Turgut. Dediğiniz Sovyetler Birliği'ne saldıranlar Alman faşistleri. Böyle bir ortam geçmiş ellerine. Bizim faşistler de bizdeki namuslu kişilere saldıracaklar doğal. Küçük hanım sizi istiyor efendim. Hizmetçi kız, neydi adı? Noktalamış gibiydi Turgut'un konuşmasını. Uyandı mı? Mükerrem Hanım kalktı hemen. Teke tek kalmaktan mı çekinmişti nedir? Eşref Bey de kalktı. Bir telefon edeyim ben de dedi. Son sözü söyleyip konuşmayı bağlayan kendisi olmalıydı gene de. Konuşuruz daha dedi çıkarken. İyi biliyorsunuz olayları. Öyle hemen kesin yargıya varılabilecek konular değil bunlar. Ne oldu? Delikanlı demiyor artık. O gece içkiliydi ondan belki. Delikanlı biz bu vatanın... Anasını sikiyorsunuz vatanın. İyi oturttum ama. Gık diyemedi pezevenk. Dişine göre sanmıştı beni. Şimdi ne sanıyor? Asıl şimdi kork bu heriften oğlum. Açık açık söyledi. İhbar var demiş ya polis. Peki Necla'nın? Kapı açıldı. Hizmetçi kız göründü. Hanımefendi buyursun dedi. Turgut'u Necla'nın oda kapısında karşıladı Mükerrem Hanım. Kapıda kısa bir duralamadan sonra heyecanını bastıran bir çekingenlikle odaya yavaşça girdi Turgut. Tül perdelerden belli belirsiz Boğaz'ın karşı yakalarının, Üsküdar, Sultantepe yörelerinin göründüğü pencere kıyısındaki, pembelerle akların karışımı genişçe bir karyolada, solgun, bitkin yatan Necla'yı görünce ta yüreğinde kaynayıveren bir acımayla hiç de beklemediği kadar sarsıldığını duydu birden. Acımadan da öte bir şey. Niye böyle oldu? Bu kadar iyi kıza... Karyolaya yaklaşırken Necla'nın kuytulara kaçmış kara zeytin tanesi gözlerindeki fersiz ışıkla acılı karanlık çökmüştü içine. Bitmiş bu kız. Mükerrem Hanım'ın odada hemen arkasında oluşu taşıyamayacağı bir yükü daha ağırlaştırıyordu sanki. Karyolanın ayak ucuna konmuş sandalyeye çekingence ilişirken ağırdan bir sesle "Geçmiş olsun Necla" dedi. Gözlerini yorgun, bitkin açıp kapattı. Belli belirsiz başını salladı Necla. Konuşamıyor muydu, söyleyecek bir şey mi bulamamıştı yoksa? Karşılıklı bakışmalı sessizlik umarsızlığa dönüştü dönüşecek sözcükler arandı Turgut. Neyse, atlatmışsın dedi, çok sevindim. Bir çabayla bulup söyleyiverdiği bu sözcükler Necla'nın bitkin, soluk yüzünde beklenmedik bir karışıklık yaptı. Ateşten çatlamış dudakları titrer gibi oldu. Bir şeyler diyecekti, diyemedi. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı birden. Denetimine gücünün yetmediği sağlıksız bir duyarlılığın oyununa yenik düşmüştü. Onur'u kırılmış gibi gözlerini kapatıp başını çevirdi yavaşça. Bu bulaşık duyarlılığın beklenmedik saldırısı Turgut'un direncini yıkıvermişti birden. Tutamamış, gözleri dolmuştu onun da. Şaşalayıp diretince bir gülme nöbetine tutuldu tutulacaktı. Aşkın gözyaşları. Tam Arap filmi. Abdülvahap. Al komodin üstündeki vazodan kırmızı gülü başla. Ya el hubbü. Sinemalardakilerle alay ediyorduk. Tez toparlanmıştı. Bir sessizlikte durulur gibi olmuşlardı ikisi de. Bir de şu Mükerrem Hanım olmasaydı... Olması daha iyi belki de. Olmasa ne konuşacaktık? Fakülte nasıl? Necla'nın dudaklarından fısıldar gibi dökülüveren iki sözcüğe nasıl yanıt vereceğini bilemeden kaldı önce. Nasıl söyleyebildi bunları? Dilsiz mi olacaktı? Söyle. Seni görmemek için gitmedim de. Şu kara gözlerindeki derin hüzne, acıya, sana yürek dolusu kırgınlıkla uydur bakalım üşütmüş mikrop kapıp öylece bakıyor işte. İyidir herhalde dedi gülümsemeye çalışarak. Epeydir uğramıyorum ben de. Yoktum. Mükerrem Hanım'a uydurduğun yalanı şimdi buna da... Aranıyordu ki koridorda büyüyen seslerle Mükerrem Hanım kalkıp kapıya giderken bir şeyler getireyim mi Necla'cığım dedi. Belki. Hemen yüzü değişip istemem anlamına başını sallayan Necla'dan yakınır gibi Turgut'a döndü. Ağzına bir şey koymuyor dedi. İyi olması yemesine bağlı oysa. Frank söylüyor. Hiç olmazsa sizinle konuşurken bir şeyler yesi. Çıktı Mükerrem Hanım. Benimle konuşurken yemek isteği açılacak kızının. Bu kadın benden çok şey bekliyor. Belki bu kız da. Getirsin de ağzına vereyim yemeğini. Bitmiş bu kız. Anasının kızı. Yoksa veremde saklıyorlar mı? Niye saklayacaklar? Saklar bunlar. Anadolu'da kimse kızımız verem olmuş demez. Kara sevdaya tutulup sonu ince hastalığa yakalanmış kızcağız. Baş başa kaldık işte. Şimdi babası girer. Bu ne alsız dilsiz bakıyor böyle? Benden mi bekliyor? Ne diyeyim? Sözcükler uçup gitmiş gibi. Necla'cığım biliyor musun? Biz arkadaşlarla artık gerekirse partiyi bırakıp devinime geçmek için. Bunu mu söyleyeceksin? O dönük gözler parlayıverir birden. O kadar mı güvenlisin? Nasıl söylerim? Sonra Halil. Halil'i düşünüyorsun Eşref Bey'i değil de. Başka türlü bakıyor bu kız. Ta uzaklardan. Sen tam kaçarken koridorun ucundaki loşluktan bakıyordu ya. Şimdi gözlerine sinmiş o karanlık. Gözlerini görmemiştin ki. Gördüm işte. 5 lirasını uzanıp yavaştan koy yastığının altına, çek git. Bu soğuk bakışların önünde ne duracaksın? Babası gibi sinsi değil. Açık açık düşmanca hem de. Babası sinsi mi? Asıl açık düşman o be. Bu kız zavallı. Ne yaptım bu kıza ben? Bir şeyler diyor. Sönük, silik sözcükleri duymak için eğildi Necla'ya doğru. Anlamıştı o da duyuramadığını. Hüzünlü bir gülümsemeyle yükseltmeye çalıştı sesini. Yineledi. Tezini diyorum. Tanpınar'dan mı alacaksın? Nereden bu şimdi? Bilmem dedi Turgut. Sanıyorum öyle olacak. Aralayıp ekledi. Tanzimat'ta tiyatro çevirileri diyordu. İyi mi etmişti söylediğini? Hani seninle konuşmuştuk, yardım demiştin. Necla anımsamamış gibi bakıyordu öylece. Ben de sanmıştım ki. Yoksa her şeyi unuttu mu bu kız? Seni yormayalım istersen dedi. Çekingen bir sesle. Gene bir duyarlılık saldırısıyla hafiften terli yüzü, gözleri bulutlandı Necla'nın. Başını çevirip gözlerini kaçırmadı bu kez. Gücünü toplamış gibi yüksekten bir sesle. Keşke yorulsam dedi. Rahat uyurdum biraz. Ne anlama demişti bunu? Anlamı var mı? Hasta, uyuyamıyor işte. Şimdi ben ne diyeceğim? Aranmasına kalmadı, kapı açıldı. Mükerrem Hanım girdi. Frank geldi Turgut Bey dedi. Bağışlayın, isterseniz. Turgut hemen kalkarak biraz da patavatsızca kesti sözünü. Ben de kalkmak zorundaydım dedi. Eğilip Necla'nın elini aldı. Geçmiş olsun dedi. Yapabileceğim bir şey varsa fakültede filan. Avucundaki elini yavaşça çekti Necla. Sağ ol dedi donuksu bir sesle. Gene uğrarım ben. Uğrar mıyım? Uğrarım belki de. Ses çıkarmadan belli belirsiz başını salladı Necla. Acılı, sönük bakışlarının üstüne dikip kaldı öylece. Kızın o bakışı odadan çıkarken de sırtına saplanmış gibiydi. Sokağa inip Fındıklı'ya doğru ağır ağır yürürken de duyumsuyordu. Koridorla kapı arasında salondan gelen Almanca konuşmaları nice sonra anımsadı. Frank'la, Doktor Frank olmalıydı içerideki, Almanca konuşan Eşref Bey değil miydi? Öyle yüksek sesle, o kadar kötü Almancayı başka kim konuşacak? Ja wohl Herr Professor, Gott sei Dank, ist gut, mein Herr. Ne çirkin dil şu Almanca be, bu heriflerin ağzında her şey çirkin. 5 lirası cebimde Necla'nın, yağmur yağacak, bir papuç mu alsam kendimi? Bitkindi Mükerrem Hanım. Ne uzun ne karanlık geceler geçirmişti Necla'nın başucunda. Mutlu bir bitkinlikti gene de duyduğu. Yalnız Necla'nın ağır ağır kazandığı sağlığıyla değil, hastalığın eve getirdiği değişiklikle ilgiliydi bu mutluluk. Yıllardır yaşam boyu da denebilirdi buna. İlk kez Eşref Bey'den duyduğu ağır baskılı çekingenliğin, giderek korkunun üstüne çıkarak davranmış, konuşmuş, istemiş, yapmıştı ne yapacaksa. Analığın bir başkaldırısı önünde silmişti sanki Eşref Bey. Sırasında kabalıktan çekinmeyen, başına buyruk adam, saygılı bir çekingenlikle izler olmuştu Mükerrem Hanım'ı. Bir kısa sürede, çok önceleri, ilk çocuklarının o da kızdı, 2 yaşında ölümü günlerinde yaşamıştı bu acı özgürlüğü. Serbest fırkaya bile girmişti o günlerde. Artık Necla iyileşmeye başladı. Evde her şey eski biçimine dönecek. Eşref ayın en az yarısı Ankara'da olacak. O kahpe terzi karıyla gene eskisi gibi. Diyorum, sinmesi erkek kurnazlığı Eşref'in. Usançla düşünüyordu bunları, bitkin bir yorgunlukla. Ha, terzi nezahatlı olmuş ha başkasıyla. Kaçıncı bu? Aslında daha baştan yenilgisiyle sorumluluktan çıkmış sorundu bu. Bol bol kazanan her erkek gibi Eşref de. Ama evine bağlıydı neyse ki. Son olaylar da kanıtıydı bunun. Önce 1-2 günlüğüne gidip geldi ya, hastalık sürünce neredeyse 3 haftadır İstanbul'da evindeydi Eşref Bey. Başka zaman isteseydin böyle bir şey dövmeye bile kalkabilirdi. Yo, dövmek yok artık. Hele bir kalkışsın. En son Ankara'daydı. 12 yılı geçmişti. Aslında sonra pek de haksız bulmamıştı Eşref Bey'i. Arkadaşlarının yanında sen kalk adamı. Gene delileri kırılsın. Bir de ağırdır ki. Günlerce yanağı mosmor dolaşmıştı. Kapıya çarptım demişti ya, herkes biliyordu niye çarptığını. Kadın olmanın çilesi bitmez. Atatürk yasayı değiştirdi. Bizi değiştirmedi ki. Atatürk ne yapsın? Onun için de demedik söz komadılardı ardından. Bu bizim millet. Biz kadınların da yazgısı bu demek. Necla'nın da mı? Gönlü el vermiyordu buna. Konuşmayı o kadar istediği şeyi ne annesi ne arkadaşı gibi oturup bir türlü konuşamamıştı Necla'yla. Yüzü kızarıp dili dolaşmaya başlıyordu. Biraz kadınca konuları kızıyla konuşmaya kalkıştı mı? O benden yırtık. Ölçü bildiği yok ki. Küçüklüğünden beri yabanıl. Şımarttık belki ondan. Ne yapacaktık başka? Tek çocuğumuz. İlkimin ölümü ciğerimde bugün de ateş. Ne güzel bebekti Salihan. Gözden gitti 3 gün içinde. Bir dediğini kiletmedik bunun. Küçük yaşta damda sön iyi olmadı belki. Onu da ben istedim. Çalı kuşu Feride'den. Şımarmış aman şımarsın. Bizim gibi olacağını. Evlendiğimizde günlerce yüzüne bile bakamadım da Eşref'in sıkılganlığımdan. Babam ezdi bizi, nur içinde yatsın. Daha parmak kadar çocuklardık. Sesli gülmemiz bile suçtu. Eşref de karşı bu töreleri. Gerilik, eski kafalılık der. Kızıyla kadeh tokuşturur. Kız 15'ini bitirdi bitirmedi. İlk rakıyı kendi eliyle içirdi Necla'ya. Yalan mı doğru mu? Necla rakıyı çok daha önce içmiş. Öyle dediydi bana alay ederek. Babasına yapmaz. Bütün oyunu banadır. Aman canı sağ olsun. Nasıl korktum Allah'ım. Daha da içimde. Ya ölü verseydi? Saatlerdir dalıp gittiği koltukta ürpertiyle doğruldu. Öğle son uykusuna dalmış kızına baktı. İyi, artık iyi, rahat uyuyor. Nerede eski durumu? Nasıl güç günler geçirmişlerdi? Geçirmişler miydi? Çevre kadar kafasının içinde de karma karışıktı her şey. Bir sürü sorun vardı çözüm bekleyen. Halasının üstelemesiyle tam Galip Bey'i açacağı günler hastalanmıştı Necla. Kaçırılmaz kısmetmiş kız için. Almanya'da okumuş. Kimi kimsesi yok, sevilen sayılan biri. Turgut'a kapılmasından kaygılanan Eşref Bey de bastırıp duruyordu annesine kızı uyarması için. Kalmadı, bu hastalık çıktı başlarına. Ateşler içinde yattığı geceler kaç kez sayıklamıştı Necla Turgut'un adını. İyice kapılmış kız. O geceleri her anımsayışında tutamıyor. Öylesine duygulanıyordu ki kızının bu çocuğa kavuşmasından başka hiçbir şey önemli olmuyordu artık. Galip Bey'in bu akşam yemeğe getirilmesine gücü yetse karşı çıkacaktı. Hamdi Hoca gelmek istemiş aslında da. Halasını tutturmasına karşını açmaktan bile yana değildi Necla'ya. Karıya kalsa bastırıp hasta yatağında nişan yüzüğünü geçirecek kızın parmağına. O biraz güç ya, şu hasta durumunda bile onu öyle bir yapar ki Necla. O dangalak karı kızı sinirinden öldürür yoksa. Allah korusun. Aman biricik kızım, kimle isterse onunla evlenir. O ki Turgut'u seviyor. Peki Turgut? Okuduğu romanları anımsıyordu bir bir. Muhadderat, Bir Kadının Evrakı Metrukesi, Münevver, Zavallı Necdet. Sonra Aka Gündüzler, Burhan Cahitler, Reşat Nuri, hele o Çalı Kuşu kaç kez okumuştu kim bilir, unutmuştu sayısını. Onunla da alay eder bu kız. Varsa yoksa Nazım Hikmet. Bir de Sabahattin Ali diyordu son günler. O da komünistmiş. Turgut'tan da iyiden iyiye kuşkulanıyordu Eşref. Bir zamanlar Dursun oğlu Cevat Bey de öyleymiş, Eşref anlatır. Bütün Erzurum komünist Cevat diye tanırmış adamı. Şimdi de Ankara'da Cevat Dursun oğlu dedin mi? Daha kimler? Kimi Turan diye tutturmuş, kimi komünist diye kalkmış. Her dönemde kendilerine bir oyun bulmuş bizim erkekler. Eşref de Turan'a gitmeye kalkanlardan. Şimdi gülüyor, serüvencilik diyor. Kızıyor bile üstüne varırlarsa. Varsa yoksa Anadolu şimdi de. İstanbulluları suçlayacak neredeyse. Anadolu başka doğal ki, Atatürk'ün armağanı bu vatan bize. Turgut da saygılı Atatürk'e. Necla'yı tersleyecek gibi oldu. Sevdim doğrusu. Necla zevzeklik etmeye kalkışınca Atatürk için, zevzeklik de değil de şakadan gibi öyle. Yok oğlan akıllı, iyi oğlana benziyor. Yakışıklı da. Yakışıklı da söz mü? Artist. Yalnız pek düşkün durumları var gibi. Ne olur şu kız benimle doğru dürüst konuşsa biraz. Hele hastalık öncelerinde düşman gibi bakıyordu sanki. Ya alay eder ya tersler. Hele Turgut'un yanında yaptıklarına nasıl güç katlandım. Hele o sözü hapur hapur dünyayı yiyenlerdenmişiz. Hiç unutamıyorum. Nasıl gücüme gitti. Boğazına düşkün biri olsam bari. Pişirdiklerimin çoğunu bile şöyle bir tadarım çoğu kez o kadar. Mayonezli balık filan yaparsam belki bir parça. Beni kızdırmak için söylüyor biliyorum, deli. Eşref demişti bir gün, komünistler çok yiyenlere kızarlarmış. Rusya'da milleti aç koyup fabrika yapıyorlarmış. Yere batsın öyle fabrika. Uyanacak bu, kımıldadı gibi. Hafifçe öksürdü Necla. Mükerrem Hanım kalkıp karyolaya yaklaştı. Necla yastıkta başını çevirmiş uyuyordu. Kaç geceler böyle beklemişti başında. Şimdi gene gözlerini açıp ateşler içinde dalgın bakacak. Turgut gitti mi diye soracak. Bir ürperti dolaştı içinde. Yok artık, geçti o günler. Bir şey sormuyor. Atlattı artık. Öğle yemeğini bayağı istekle yedi. İkindide de acıkmadı ama yedi yine de. Artık iyileşiyor. Tutamamıştı kendini. Doldu dolacaktı gözleri. Neydi o günler? Haftası mı neydi? Bu geceyi güç geçirecek demişti doktorlar. Sayılı geceymiş. Belki de umut kesmişlerdi. Hey büyük Allah'ım. Bütün gece başucunda bildiği bütün duaları okumuş, sabah da tutamamış, nasıl çıkırarak ağlamıştı. Eşref de ağlıyordu. Aman bir daha gelmesin o günler. Necla'ya niye o kadar kızdığına dözülüp durmuştu hastalığı boyunca. Sert davranmış da sayılmazdı aslında. Kızın biraz da aşırıya kaçan başıboş yaşamını sezdirmeden hoşgörülü bir tedirginlikle izlemişti. Bilmediği epey şeyi olduğunu biliyor, bilmekten de korkuyordu çoğu kez. Daha okul çağlarında bazı şeyler duymuştu. Öyle kötüydü ki olası görmek bile istemiyordu. Necla'ya açmakla açmamak arası bunalıp kalmış, nasıl becereceğini bilemediği için susmayı yeğlemişti. İyi ettiğine inanmıştı unutulup gidince de. Başka fiskoslar çalınmıştı kulağına sonraları. Ankara'da Semiha'nın nişanlısı avukat neydi adı? Bebekte babası yaşındaki İzzet Bey'i dedilerdi sonraları. Bir gün bile inanmamıştı. İyi de etmişim. Pek isteyen de çıkmadı. Şimdi bu Galip diye tutturmuş halası. Olacağı da yok. İnşallah olmazdı. O ki başkasını seviyor. Ben gene söyleyeceğim Necla'ya. Hele bir kalksın iyice. Aramızda konuşma başlangıcı olur belki. Bakarsın Turgut üstüne de bir şeyler söyler. Biz de oğlanla Eşref konuşur belki. Son görüşmelerinden Eşref gene kızgındı ya geçer. Hayırlısıyla bir evlendiğini görsem şu kızın. Eşref pek aldırmaz görünür. Kulağına gidecek bir yaygın rezillikte ilk bana saldırır. Belki de hep onun için örtbas ettim eskilerde. Kadın erkek eşitmiş, özgürmüş. Sözde bunlar hep. Erkek erkek, kadın da kadın. Erkeklerin umurunda mı? Bütün yük benim omuzumda. Eşref'in aldırdığı var mı? Yapmadığını komadı. Ankara'da metresi hem kaçıncı bu? Var. Bilmeyen de yok. Bu yaşa geldim. Gene de ödüm kopar kendime söz getirmeyeyim diye. Eşref'e düşkünlüğümden belki. Ne bileyim ben. Bunca yıllık kocam. Düşkün olmayıp da ne yapacağım? Dile düdük mü olayım Pakize gibi? Ali Rıfkı ölüm döşeğindeyken katibiyle yemedikleri nane kalmamış karının diyorlar. Aman günahı boyunlarına. Evleneceklermiş. Evlensinler. Herif mala mülke, karıda doğru dürüst erkeğe kavuşur. El alemin ağzı da kapanır. Kapanır mı? Yeni şeyler bulurlar. Söylemediklerini koymayanlar da şimdiden başladılar Bebek'teki eve taşınmaya. Ne kokmuş şeyler bu insanlar. Aman. Uyuyan Necla'ya bir kez daha baktı. Kalkıp ağır ağır çıktı odadan. Mutfağa uğradı önce. Yemeklere bir göz attı. Bir gün öncesinden yaptığı zeytinyağlıları dolaptan çıkarmasını söyledi Hanife'ye. İyi gitmez çok soğuk olunca. Yağ dolmuş gibi. Tavukları fırına koymalıydı artık. Gerisi çerez, meyve, içki dışarıdandı. Akşama bir de pilav, içli pilav belki. Kimse yemez ya. Eşref olsun ister. O da gün günden yağlanıyor. Daha çok içkiden onunki. Son günlerde iyice artırdı. Söz de dinlemez. Atatürk bırakamadı bu zıkkımı. Ben mi bırakacağım diyor. Bırakmasın bakalım. Çayı koysak mı? Uyandı mı? Mutfaktan çıkıp yatak odasına doğruluyordu ki açık salon kapısından baktı. Pencere önündeki koltukta arkası kapıya dönük oturuyordu Eşref Bey. Başı önüne düşmüş uyukluyor mu ne? Uyukluyordu. Karşısındaki koltuğa oturan Mükerrem Hanım'ı bile sonra duydu. Gözlerini açıp boş boş baktı. Suçüstü yakalanmış gibi şaşkınca doğrulurken gülmeye vurdu. Yatak duyamıyorum dedi. Buraya oturdun mu? Dikelip ardına yaslanırken kız nasıl diye sordu konuyu değiştirmenin yolunu bulmuş gibi. Uyuyor dedi Mükerrem Hanım. Daha derece koymadık ya küçük ateşi var gibi. Ses çıkarmadı Eşref Bey. Ne konuşacaktı? 20 gündür konuşuyoruz bu kadınla. Kız değil artık. Yetti. Suskun bakmaya başlamıştı karşıki pencereden Üsküdar tepelerine doğru. Galip Bey'i konuk getirmelerinin verdiği tedirginlik de vardı biraz. Hamdi Hoca tatlı adamdır. Bizim Tatar enişte çekilse onunla çekilir ancak. Aslında Galip Bey'i Necla ile evlensin evlenmesin bir tanımak gerek. Sık sık adı geçiyor Ankara'da bugünler. Evlenseler iyi olur belki ya. Şimdi Mükerrem'le, Mükerrem de değil başta o kızla öyle kavgalar kopar ki. Hangi çağdayız sonra bir kızı istemediği biriyle? Oğlanı seviyor diyor Mükerrem. Oğlandı. Yok, oğlan akıllı oğlan. Aman, komünistliğinden ne olacak onların delikanlılık. Durum iyi değil besbelli. Biraz da özenme bunlarınki. Şiir, edebiyat filan derken gençlik bu sapıtı veriyor. Evlenir, bir iyi iş tutar. Rahat, düzenli bir yaşama geçerler. Ne komünistlik kalır ne şeytanlık. Yalnız ortada bir şey yok daha gördüğüm. Kadınlar düşçü olur. Mükerrem bir şeyler biliyor belki. Yapsınlar ne yapacaklarsa. Yetti haftalardır yıprandığım. Ankara'da bir sürü iş yüzüstü kaldı. Nezahat hiç üstelemiyor gel diye. Kim bilir kimlerle fingir diyordur. İzmirli ilişkisi doğru belki de. Ateş var ki duman çıkıyor. Adam hem tüccar hem genç. Nezahat nasıl dayansın? Karşısında dalgın oturan Mükerrem Hanım'ın yeni ayırdına varmış gibi baktı. Bir istek kabardı içinde. Günlerin yorgunluğu, gerginliği boşalım yolu arıyordu. Tam da sırası. Neredeyse gelecekler. Mükerrem dünyada yanaşmaz. Yaşlandık be. Nezahat olsa fırlayıverirdi şimdi. Çayı getireyim mi? Anlamamış gibi baktı Mükerrem Hanım'a. Getir dedi. Çayma istediği yoktu. Mükerrem Hanım kalkıp uzaklaşırken şöyle bir baktı ardından. Kıskanır gibi olmuştu niyeyse. Genç kaldı bu. Görünümü genç. İçi çökmüş zavallının. Sen çökerttin. Ben niye çökerteyim? Kadınlar kendi kendilerini çökertir. 8 yaş aramız var. 50'yi geçtim ben. İçim dipdiri. Bin bir dert benim başımda oysa. Gençliğim desen yoksullukla, yarı aç yarı tok, bin bir hastalıkla cephelerde geçti. Uçtu gitti onlar. Senin kadar rahat yaşayan kim var? Ankara Palas'ta odan hazır. Yemeğini karpiçten yersin. Nezahat emrinde. Ara sıra çeşni değiştirmene de karışanın yok. Kim duyar ki karışsın? Bu kadıncağızın ağzı var, dili yok yıllardır. Ara sıra görünmesem dili de var, dişi de. Gülümsedi. Birkaç kez Mükerrem'i dövdüğü geldi aklına. Sönmeye yüz tuttu gülümsemesi. Anımsamak canını sıkmıştı. Karısına az çile çektirmediğini düşünüyordu. Dalıp gitti bir süre. İnsan erkek oldu mu? Elinde çay tepsisiyle yaklaşan karısına bakıp toparlandı sevecenlikle. Uzanırken, ne dersin Mükerrem dedi. Şu kız düzelsin, bir yalova yapalım mı seninle? Başımızı dinleyelim. Tepsiyi masaya bırakıp elinde çay fincanıyla yavaşça koltuğa otururken, bir engel çıkar nasıl olsa dedi Mükerrem Hanım soğuk bir bakışla. Ankara'dan bırakmazlar seni. Susup çayını yudumlamaya başladı. Ardından da tepsi üstündeki bisküvi tabağına uzandı hemen. Eşref Bey de susmuştu. Taş atıyor ya, aslında doğru. Ara sıra ağzımdan kaçıverir böyle şeyler. Bir türlü de olmaz. Ama ben ne yapayım? Bekleyen o kadar iş var ki Ankara'da. Gerçekten ne yapsındı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumlu yerlerinde görevli olmak, ortaklık ettiği dış alım, dış satım firmasının bürokraside hükümet katlarındaki çıkar ilişkilerini açık vermeden sürdürmek, bu savaş yıllarında bile gelişen Ankara'yı içi, dışı, çevresi, yöresi ile el altından parselleyip kapatanlar arasındaki yarışmadan kendine, yakınlarına bir şeyler koparmak gerçekten kolay yürütülür uğraş değildi. Çeşitli katlarda dostları vardı. Bir sürü düşmanı da vardı kuşkusuz. Kolay mıydı o dengeyi yürütmek? Terzi Nezahat yalnız bir kadın değil, iş çıkar ortağıydı. Nasıl anlatırdı şu karşıda oturmuş bisküvi tıkınan kadına bunu? Niye anlatsın de hem? Bu sıkıntısız yaşamı nelere borçlu olduğunu öğrenecek de ne olacak? Bisküvisini yesin o. Mükerrem'e baktı. Çayı da nasıl istekli içiyor. Söylesem kızar şimdi. Çok yiyor bu kadın. Dalıp gidiyor yerken de. Ne ölçülü gövdesi, kalçaları, bacakları vardı oysa. Gene de iyi ya, yağlandı biraz. Güzel kadındı. Mükerrem Hanım'ı Ankara'da bırakmaması kıskançlıkla başlamıştı önce. Özellikle Atatürk döneminde balolara götürmekten ödü kopuyordu genç, göze batacak kadar güzel karısını. Bir göze battı mı tamamdı. Kuşkusuz özgür olacak kadın. Biraz da gözü açıldı mı tam özgür oluyor ki o zaman da olmuyor. Bize göre değil o. Nezahat özgür işte yeter. Gülümsedi. Mermer gibidir Nezahat'ın göğüsleri. Ateşten mermer. Beğendi benzetmesini. Gerçekten de öyledir. Tepsiyi alıp kalkan Mükerrem Hanım'ın ardından öylece baktı bir süre. Kalkıp Necla'ya gidecek oldu, vazgeçti. Uzanıp bir albüm aldı yandaki raftan. Karıştırmaya başladı. Görmüyordu. Doğru dürüst bakmıyordu bile. Yaprakları ağır ağır çevirirken eski gereçlerin tozunu alır gibi içinde yılların karışımındaki bir şeyleri düzene sokmaya çabalıyordu sadece. Hep boş kalmanın dertleriydi bunlar. Aslında yerli yerindeydi her şey. Ufak tefek yanlışlara sapmış olsa da yaşamının bugüne varan çizgisi kuşku yok ki en doğru çizgiydi. Paranın zorunluluğunu daha tadını almadığı günlerde kavramıştı. Sivas'ta genç bir teğmenken görüp çarpıldığı Mükerrem'i babasından isteyip de Yozgat'ta arpacı Hacı Tahir Efendi takılardı, gelinlik giysilerdi, düğündü, armağanlardı diye tutturunca pazarlığı öğrenmişti ilk kez. Araya tabur komutanının yakını mal müdürü Hacı Seyfi Bey girmeseydi pazarlıkta kalırdı, evlenmedi. Borçlar çaldı Mükerrem'i. Sivas'tan sonra Ankara'da aynı Hacı Seyfi'nin evinde tanıdı akrabası Samsun'u tütün tüccarı Ali Rıfkı'yı. Yaşamında dönüm noktası oldu bu tanışma. Şanlı yüzbaşı giysilerini soyunup askerlikten ayrıldı. Önce birlikte ticarete atıldı Ali Rıfkı'yla. Hemen. Sonra da politikaya. Politikasız ticaretin yürümeyeceğini anlayacak kadar kafası işliyordu Ali Rıfkı'nın. Eşref Bey'in de işlemeye başlamıştı artık. Milletvekilliği yıllarında 1927'den 39'a kadar 3 dönem çeşitli bölgelerden milletvekilliği yapmıştı. 39 seçimlerinde kendi isteğiyle çekildi. Genç bir doktora bıraktı yerini. Ne de olsa kısıtlı kalmıştı kazanç atılımları. Partideki konumunda bir değişiklik yoktu bugün de. Hele genç bir aydının seçilmesi için gösterdiği özveriyle partide İnönü'nün katında, özellikle partinin gizli beyni demek olan Cevat Dursunoğlu'nun yüreğinde, doktorun milletvekili olmasını o istiyordu çünkü, özel bir yer edinmiş denebilirdi.